Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile olmadığı için.
Hayatın sesleri. Başkent hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı Hayatın Sesleri. Bizler yine buradayız siz sevgili dinleyenlerimiz için. 15.55'e dek sürecek bugünkü birlikteliğimizi sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi lütfen sizler de dahil olun programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. Hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin başladığını hep beraber tanık oluyoruz. Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, Osmanlı'dan bir Kudüs hatırası sunmak istiyoruz şimdi sizlere. Murat Bardakçı'nın babası İlhan Bardakçı'dan akıl almaz muhteşem bir Kudüs hatırası. Mevki Kudüs, mekan Mescid-ül Aksa, tarih 21 Mayıs 1972 Cuma. Ben ve gazeteci arkadaşım rahmetli Sait Terzioğlu, İsrail Dışişleri rehberlerinin yardımıyla bu mübarek makamı dolaşıyoruz. Kudüs Kapalı Çarşısı'nda rüzgar gibi dolanan, entarili kahvecilerin ellerindeki askılara çarpmadan biraz yürüdünüz mü, önünüze çıkan kapı sizi Mescid-ül Aksa'nın önüne kavuşturur. Miraç mucizesinin soluklanıldığı ilk kıblemize yani. Hemen oracıkta ilk avlu vardır ki hala bizim lakabımızla anılır. 12 bin Şamdanlı avlu derler oraya. Yavuz Selim 30 Aralık 1517 Salı günü Kudüs'ü devlete katmıştır da ortalık kararmıştır. Yatsı namazını o avluda kırar kendisi ve bütün ordu beraber. Şamdanları yakarlar. Tam 12 bin Şamdan. O isim oradan kalmadır sevgili dinleyenlerimiz. 8-10 basamaklı geniş merdiveni adımladınız mı, o mukaddes mescidin bağdaş kurduğu ikinci avluya ulaşırsınız. Onu o merdivenin başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy. İskeletmiş vücudu üzerinde bir garip giysi. Palto, hayır. Kaput, partüsü veya kafta, değil. Öyle bir şey değil işte. Başındaki kalpak mı, takke mi, fes mi? Hayır, hiçbirisi değil. Oraya dimdik dikilmiş. Yüzüne baktım da ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi. Yüz binlerce çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanımda İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Yusuf var. Bizim eski vatandaşımız. İstanbullu. Kim bu adam dedim. Lakadıyla omuz siltti. Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bileli. Yıllardır burada dururmuş. Çakılı gibi hala duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz. Kimseye bakmaz. Kimseyi görmez. Kan mı çekti nedir? Nasıl, neden, niçin hala bilmiyorum. Yanına vardım. Türkçe... Selamün aleyküm baba dedim. Torbalanmış göz kapaklarının ardında sütrelenmiş gibi jiletle çizilmişçesine donuk gözlerini araladı. Yüzü gerildi. Bana bizim o canım Anadolu Türkçemizle cevap verdi. Aleyküm selam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım, öptüm, öptüm. Kimsin sen baba dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım. Ama evvela biliniz, ocağınım devlet çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl 3 ay 6 günlük bir hakimiyetten sonra bırakırız. Günlerden 9 Aralık 1917 pazar günüdür. Tutmaya imkan yok. Ordu bozulmuş, çekiliyor. Devlet zevalin kapısında İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakırız. Adet odur ki kente zapt eden Galip, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Anlattı dedim ya, gerisini tamamlayayım. Ben, dedi, Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden. Sustu. Sonra elindeki silahın namlusunu sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben, o gün buraya bırakılmış 20. kolordu, 36. tabur, 8. bölük, 11. ağır makineli tüfek takım komutanı, onbaşı Hasan'ım. Ya Rabbi! Baktım bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı. Sana bir emanetim var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Buyur hele. Konuştu. Memleketi avdetinde yolun Tokat sancağına düşerse git. Burayı bana emanet eden kumandanın kol ağası Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için buğz et. Ona de ki. Sonra kumandanı olduğu takımın makinelisi gibi gürledi. Ona de ki, gönül komasın. Ona de ki, 11. makineli takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan, o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım, dedi dersin. Öyle yazdım. Sonra yine dikeldi, taş kesildi. Bir kez daha baktım, kapalı gözleri ardından 4000 yıllık peygamber ocağı ordumuzun Serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları gözlüyordu. Nöbetinin başındaydı. Tam 55 yıl kendisini unutulmazındaki nadanlığımıza rağmen devletine küsmemişti.
Gelmeyecek Filistin'e bahar. kalsın bana rüzgar. Sanma gelmeyecek Filistin'e bahar. Haramilik size kalsın bana rüzgar. Taşap kanada geceler sessiz. Gül bebeler ağlamıyor, evler nefessiz. Bu kaçıncı yıkıldı viran oldum. Yeniden ayağa kalktım bilesiniz. Mazluma harbedenler, güdü harap edenler, sessizliği yol eyleyip zevki sefa edenler. Sanma gelmeyecek Filistin'e bahar. Haramilik size kalsın bana rüzgar. Sanma gelmeyecek Filistin'e bahar. Haramilik size kalsın bana rüzgar. Sanma gelmeyecek Filistin'e bahar. Haramilik size kalsın bana rüzgar.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'de saatlerimiz 15.16'yı gösteriyor. Hemen konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım istiyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın İbrahim Ethem Polat bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sağ olun.
Evet, Evliya Çelebi'nin gezdiği coğrafyayı kendi üslubunuzla kaleme aldınız. Evliya Çelebi'nin izinde Kudüs Seyahatnamesi adlı bir kitabınız var. Tabii pek çok kitabınız var da biz bugün özellikle bunun hakkında konuşmak istiyoruz. Kudüs gündemimizde olduğu için. Şimdi aslında Evliya Çelebi'nin üzerinde o kadar çok dünya gezildi ki, değil mi? Bununla ilgili o kadar çok kitap yazıldı, belgesel yapıldı ki. Ama siz sadece Kudüs'ü konu aldınız. Ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Birazcık öyküsünden söz edelim mi lütfen?
Bu Avrasya Yazarlar Birliği'nin ve benim de Orta Doğu koordinatörü olduğum Avrasya Yazarlar, evet, Birliği ile Kültür Bakanlığı'nın bir projesiydi. 50'ye yakın bilim insanı Evliya Çelebi'nin dünyada gezmiş olduğu bölgeleri gezerek günümüze nelerin kaldığı, geçmişten Türk izleri daha ziyade takip edilecekti. Ben Filistin'i aldım, Kudüs'ü aldım, daha özelde de daha genişte de İsrail'de görme şansım oldu. Burada geçmişte özellikle Osmanlı'dan günümüze kalan Türk izlerini, Evliya Çelebi'nin gördüklerinden günümüze kadar nelerin kaldığını ve bunlara sahip çıkılıp çıkılmadığını tespit etmek ve bunları bir gezi anı türünde yayınlamak üzere
Peki,
yola çıktım.
Peki kalmış mı bir şeyler ya da neler kalmış hocam?
Üzülerek söyleyelim, tüm yok edilme projelerine rağmen, bunu üzülerek söylüyorum, yok edilmeye çalışılan izlerimize rağmen bir kısmı ayakta duruyor. Ben kitabımızda okuyucuma şöyle de bir not bıraktım. Ey sevgili okuyucu, burada resmini çekmiş olduğum bu çeşmeyi seneye geldiğinde sen göremeyebilirsin. Onu da bir, evet, sene içerisinde yıkacaklardır diye. Hı hı. Pek çok sebilimiz var, çeşmelerimiz. Bir şekilde onlar yol açım çalışmaları, farklı bina yapım çalışmaları adı altında İsrail tarafından yok edilmeye çalışıyor. En büyük Osmanlı eserlerimizden Ağlama Duvarı'na inen, gene büyük bir ahşap işçiliğiyle yapılmış olan merdivenin de yok edilip yerine daha mekanik bir merdiven yapıldığını tespit ediyoruz. Tabii tüm bu izlere rağmen yıkılamayacak bir şey var. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'ün tüm etrafını çerçevelemek için yapmış olduğu surlar hala duruyor. Bunları yıkılması imkansız. Burada tabii okuyucuya, özellikle dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Kudüs'ün bir dini yönü var, bir milli yönü var. Bunların ikisi bizler için iç içe geçmiş bir şey. En azından dini yönünü pek çok insan biliyor, sahiplenmeyi, ilk kıblenin bir parçası olduğunu. Nuh tufanından önce de sonra da insanlığın ilk mescidi, kıblesi olduğunu, Mescid-i Aksa'nın. Fakat milli olarak da 1000 yılı aşkın bir süredir bizim koruduğumuz, kolladığımız, inşa ettiğimiz ve büyük bir kısmının bize ait olduğu topraklar Mescid-i Aksa ve Kudüs genelde. Burada en çok hak iddia edecek olan ülke ve insanlar Türklerdir. İsrailler kendilerine ait 3000 yıllık tarihin izlerini araştırmalarına rağmen hala bulabilmiş değiller. Bu işin başındaki tarih profesörlerini de en son vatandaşlıktan da attılar. Bize hala bir iz bulamadın diyerek. Oysa ki bizim izlerimiz hala buralarda yer almaktadır. Yine gündemde olan dinleyicilerin, Türk seyircisini çok yakından tanıdığı, ismini ezberlediği bir dizi vasıtasıyla Hürrem Sultan'ın vakfı bile hala yüzyıllardır sabah namazından sonra bedava çorba dağıtmaktadır orada. Pek çok insan, çocuklar, hanımefendiler ellerinde taslarının büyüklüğüne, ailenin büyüklüğüne göre bazen kovalarla gelip çorbalarını alıp
alıyorlar. Şimdi az önce dediniz ki hani Evliya Çelebi ile ilgili neler kalmış diye sorduğumda hani üzülerek pek çok şeyin kalmadığını görüyorum dediniz ama şimdi Mescid-i Aksa'nın içindeki minber de tabii. Ne kadar kez tabii, yakıldı tabii. Ancak Türkler tarafından yine yapıldı. O eserler de mutlaka yine yapılacaktır.
Çok dikkatli bir okuyucu ve takip edicisiniz belli. Şimdi burada Mescid-i Aksa'nın içerisinde minber bile bizle ilgili bir hikaye. Gene bize nasıl ait olduğunu belirtmek açısından bir bilgi sunalım dinleyicilerimize. 1096 yılında Haçlılar tüm Katolik dünyası birleşerek Anadolu işlerinden, ki biz Anadolu yeni yeni kurulma aşamamızdaydı, Kılıç Arslan'ı geçerek tüm mücadelelerine rağmen Urfa'da ve Antakya'da bir Haçlı Konutluğu kurup daha sonra Trablusşam ve Kudüs'ü ele geçirdiler 1096 yılından 1099 yılına kadar. 1099 yılında Kudüs'ü alınca insanlık tarihinin görmediği ve Türklerin yönetiminde insanlık tarihinin en büyük hoşgörü örneğinin yaşandığı Kudüs'te Yahudileri de katlederek ve Macaristan'dan ve Ren kıyılarından Almanya'dan geçerken de İsa'nın katilleri diyerek Yahudileri de katlederek geldikleri Kudüs'te, ki orada öldürülen Yahudilerle ilgili olarak şikayet edebiyatı doğmuştur. Bugün ağlama duvarının dibinde de onların isimleri yad edilir Yahudiler tarafından. Burada bu barış hoşgörü ortamında Yahudiler de, Ortodoks Hristiyanlar da ve Müslümanlar da dahil olmak üzere 70 bin insan katledilmiş ve Kudüs'ün içerisinde kündekari işçiliğiyle, yani hiç çivi kullanmadan, bir yapıştırıcı kullanmadan birbirine geçiştirerek yapılan eser olan minberi de dışarı çıkartıp yakmışlardır 1099 yılında. Kudüs işgal edince buna dönemin önde gelen sultanlarından Nureddin Mahmud Zengi çok içerlemiş ve yemin etmiştir Kudüs'ü tekrar geri kazanacağına dair. Ve Halep'in en büyük kündekarı işçisine bir minber yaptırmıştır. Türk Zengiler Devleti'nin sultanı Nureddin Mahmud Zengi, o zaman bölgedeki Halep'in ve Şam'ın emirleri, babası İmadettin Zengi ile birlikte Büyük Selçuklu Devleti'ne tabiler. Biz İstanbul'a gelmeden önce, Anadolu'ya gelmeden önce Bağdat'tan yayılarak geliyoruz malumunuz 1055 yılından itibaren. Burada kendisine nasip olmuyor. 1187 yılında 88 yıl boyunca Kudüs işgal altında kalıyor. Kendisi vefat ediyor. Başkumandanları olan Selahaddin Eyyubi tarafından, daha sonra Eyyubiler devletini kuracak. 1187 yılında bir cuma günü Kudüs fethediliyor. Fakat o cuma kutlama yapılmıyor. Nureddin Mahmud Zengi'nin, Türk sultanının ideali olan o minberde getirilip konulacak diye Selahaddin Eyyubi'ye nasip oluyor ama kendi önceki sultanına saygı duyuyor. Bir sonraki cumada dönemin en büyük hatibi olan Kadı Muhyiddin Zeki cuma hutbesini o minberin üzerinde irad ediyor. Ve o minber 1969 yılına kadar orada kalıyor.
Evet.
1969 yılında yine bir Avustralyalı Yahudi fanatik Michel Rohin tarafından ateşe verilip yakılıyor.
Hı hı.
Nurettin Mahmut Zengin'in minberi. Ve daha sonra 2007 yılında bir projeyle Konya'da Mevlüt Çiller'di sanırım ekibi Kündekari ustaları tarafından, Türkler tarafından o minber tekrar inşa edilerek Kudüs'e hediye ediliyor. Bu 69 yılına gelene kadar Kudüs müftüsü bizzat görüştüğüm Şeyh İkrim'e Said Sabri şöyle diyordu. Biz bu minber yakıldıktan sonra Selahaddin'in ve Nurettin'in yapmış olduğu bir minberi yeniden getirip koyana kadar geçici bir minbere çıkıyoruz.
Hı hı.
Kudüs'ü tekrar İsrail'in işgali altından kurtardığımızda yeniden o minberle kutlayacağız derken 2007 yılında Türklerin tekrar Kündekarı işçiliğiyle o minberi hediye etmesi bile bizim tarihimizle ilgili bize ait bir şehir olduğunun ispatı. İnsanlar tabii sadece bir Selçuklu Osmanlı mı vardı dersen en son Kubbetü Sahra'yı tamir ettiren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mimar Kemalettin tarafından
evet.
Son şekli verilmiştir ve tüm Çinliler Kütahya'dan gitmiştir. Hı hı. Kubbetü Sahra'nın etrafını çeviren Yasin-i Şerif ayetleri Kütahya Çinileri üzerine Osmanlı hattatları tarafından yazılmış. En son Mimar Kemalettin tarafından da düzenlenmiştir. Yani 1917 yılında çıktık ama 1930'lara gelmeden gene Kudüs'te bir elimiz vardı. Yine en son Tika aracılığıyla da Kubbetü Sahra'nın üzerindeki yıldızı bizler hediye ettik. Pek çok tamiriyle hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilgileniyoruz. Ve burada korumaya, kollamaya devam ediyoruz.
Evet.
En yüksek dini duyarlılığı, insani duyarlılığı göstermemizle birlikte bu milli tavrımızı da dinleyicilerimizin bilmesini isterim
evet.
Özellikle.
Peki siz gittiniz evet. Oralara. Ne kadar sürdü bu gezi ve en çok etkileyen neydi sizi? Evliya şimdi, Çelebi'nin seyahatnamesiyle birlikte.
Evet. Şimdi geçmiş okumalarımdan kendim dinlerdim. Dini açıdan bir bakış önce sunmak istiyorum. Bir cuma günü cuma namazını kılmak nasip oldu. Mescid-i Aksa'nın içerisinde Ağustos sıcağıydı. Ben de beyaz tenliyim. Güneşte fazla duramıyorum. Tam bir mahşer yeri. Güneşin altında kaldım. Ne yapacağım diye düşünürken orada çocuğuyla oturmuş bir Filistinli Türk mü? Dedi bana, ben de Arapça bildiğim için ne amene Türkiye deyince çocuğuyla birlikte kendi ağacın altından kalkıp bana gölgedeki yerini verdi.
Hmm.
Bu unutulmaz bir
evet.
Tavırdı. İkincisi okumalarımdan biliyordum. Cuma hutbesi iki bölümle irat ediliyor ve birinci bölümde Sultan Abdülhamit'in adı geçiyor hala. Bir sultan olarak ismini
evet.
Zikrediyorlar. Burada tabii bizlere olan buradaki sahip çıkmalarımız tüm dünyadaki mazlumlara, Müslüman halklara hatta yani bazen Müslümanlığı bile öngörmeyip insani değer olarak halklara sahip çıkmamızı Filistinli kardeşlerimiz de görüyor
hı hı.
Burada. Çünkü onların bir direniş edebiyatı var. Direniş edebiyatları kelime ve söz üzerine. Nesir'de bunların direniş edebiyatını sağlayan Gassan Kenefani idi. Bütün Arap toplumuna kızgınlığını Ricalun Fişşems, Güneşteki Adamlar adlı romanında dile getirmişti. Burada Filistinli kardeşlerini çöpe atıyordu bir Arap kardeşi. Bu Arapların yüzüne bir şamar gibi çarpmıştı. Diğer şiirde ise Mahmut Derviş'tir
hı hı.
Direnişi sağlayan. Filistin onun cümlelerinde kadın çok geçer, kadın Filistin'dir bir hanımefendi olarak. Filistin'i ele alır. Ala hazihil arz ma yestahikul hayat diye başlar. Bu dünyada
ne
yaşaması
der?
Gereken şeyler vardır. Bunlardan birincisi sensin. Seyyideti hanımefendim Filistin diye devam eder şiirinde.
Evet.
Çünkü yaşamayı hak ediyorum diye ilerler bölümlerinde. Burada sözlü bir edebiyat varken bir de davranış bekleniyor. Aynı zamanda bu davranışı da gene millet ve toplum olarak öncelikli olarak bizim göstermemiz de Filistinliler tarafından algılanan ve görülen bir şeydir.
Hı
İlk tepkileri veren, yanında duran, sahip çıkan kardeşlerinin olduğu, hem dini olarak hem de kendi kültürel mirasını da terk etmeyen bir devletin varlığını da yanlarında her zaman hissetmektedirler.
Evet, şimdi bir kitabınız daha var, Haçlılara Kılıç
ve Kalem Çekenler.
Bu kitap Kudüs Seyahatnamesi'nden önce yazılmış bir kitap.
Tabii burada tamamıyla kurgum şu şekildedir, izninizle arz edeyim.
Estağfurullah.
Dünyada hiçbir millet bir başka milleti Arapların Türkleri övdüğü kadar övmemiştir. Hı hı. Selçuklu'dan itibaren Osmanlı'nın bütün padişahları, hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısı bile Arap şairler tarafından övgüyle kaleme alınmıştır. Burada genelde Orta Çağ dünyasında şimdiki gibi ordu paralı askerlerden oluşur İslam ordusu da, fakat asıl zafere götüren gazilerin, yani halkın desteğidir. Halkın desteğini sağlayan kalem ehlidir. Kalem ehli edebiyatçılar, alimler ve ulemadır. Vatanı savunma yeri geldiğinde gerekli tavrı gösterip yazmaları, kalemlerinin hakkını vermeleri ve işte beklediğiniz liderdir diye ideal sultanı halklarına takdim edebilmesidir. Şair Orta Çağ'da medya görevi görür. Hı hı. Gazetecidir şair. Çünkü haberi o yayar. Şiirleriyle, edebi ürünleriyle. Kılıç çekenlerse Türk sultanlarıdır. Türk sultanlarına kalemleriyle destek veren Arap ve Türk ulema ve aydınlarını kurgulayarak nasıl zafere gidilmiştir Orta Çağ'da Haçlı seferlerine karşı.
Onu konuşacağız zaten sizden sonraki konuğumuz Profesör Doktor Sayın Birsel Küçük Sipahioğlu ile birlikte Haçlı seferleri ve Haçlıların Kudüs'ü ele geçirmesi konusunu konuşacağız. Biz yeniden bu Kudüs seyahatnamesine dönersek bununla ilgili yine devam etmek istiyorum. Tarih ve günümüz aynı anda beraber mi gidiyor kitapta?
Tabii ben günümüzde şöyle okuyucuyu da sıkmadan şöyle yapıyorum. Evliya Çelebi kendisi gittiği her yeri ayaklarıyla ölçer. Bir adım, iki adım, üç adım şeklinde gider. Örneğin Burak Mescidi enlemesine 240 adımdır, boylamasına 128 adımdır diye ayağıyla ölçer. Ben de Evliya Çelebi'nin izinden giderek bugün aynı ayak ölçümüyle mescitleri ölçüyorum. Oradaki tüm alanları ölçüyorum. Bir türlü denk getiremiyorum.
Ayak ölçüleriniz aynı mıymış diyecek.
Vardığım sonuç da şudur. Evliya Çelebi'nin ayak numarası 53'tür.
Öyle mi?
Bir türlü tutturamadığından dolayı. Oradaki pek çok yapı duruyor. Evliya Çelebi onları ölçümleriyle, varlıklarıyla, içerisindeki tekkeleriyle, insanlarıyla, yapılarıyla, Osmanlı vakıflarıyla bize tek tek anlatıyor ve tescilliyor. Orada her bir vakfın üzerindeki Osmanlı kitabenin varlığını bize gösteriyor. Hı hı. Onların izini takip ediyoruz. Bir kısmı kalıyor, bir kısmına ulaşamıyoruz. Şöyle ulaşamıyoruz. Pek çoğunu İsrail merkez yapmış, karakol yapmış, bina yapmış. İşlerine giremiyoruz ama yüksek binaların, örneğin o dönemde Kudüs Müftüsü'nün oturduğu binayı dışarıdan görüp üzerinde bizim tapumuz olan Osmanlıca hattı görebiliyoruz. Hı hı. Bir Ermeni kilisesinde orada, kilisenin içerisinde Memlüklü sultanlarının vermiş olduğu emannameyi görebiliyoruz. Burada barışça ve özgürlük içerisinde yaşayabilirsiniz diye. Pek çok sebilin üzerinde hayratın kim tarafından yapıldığını Osmanlıcı olarak görebiliyoruz. Buradaki takip edebildiklerimiz Evliya Çelebi'nin Kanuni Sultan Süleyman zamanında tespit ettiği varlıkların ne kadarı günümüze ulaşmış ve ne kadarının bizlerin katkısı olmuş ve yok olanları tespit etme imkanı sağlıyoruz. Evliya Çelebi'nin varlığı bu coğrafyaya bizim yapmış olduğumuz katkının tescilli bir tapusudur. Ve biz de torunları olarak o tapularımızdan geriye ne kaldığını o kitapların izinden takip edebiliyoruz.
Evet, Kudüslülerin yaklaşımından da söz ettiniz zaten siz orada bu kitap için hazırlık çalışmalarına gittiğinizde. Ne kadar sürdü hocam?
Bir ay kadar kaldım kitabı yazmak için orada bölge. El Halil şehrinde yaşadım. El Halil şehrinde tabii Hazreti İbrahim Aleyhisselam başta olmak üzere yüzlerce peygamberin metfun olduğu bir bölge. Burada Filistinlerin özellikle çekmiş olduğu sıkıntıları görüp Filistin diye bir yerin aslında olmadığını fark ettim. Sadece her yerde yaşayan insanlar var. Örneğin tanışmış olduğum kişi 60 yaşında ve daha Kudüs'ü görememiş. Kudüs 30 kilometre ötede. Belli bir yasaktan dolayı Kudüs'ü gidip ziyaret edemeyen insanlar olduğunu gördük. Her yere bir kontrol noktasından geçildiğini ve eski şehirden neler kaldığını ve Hazreti İbrahim Camii'ne de bizlerin ne kattığını ve şu bugünkü durumunun ne halde olduğunu da farklı şehirleriyle birlikte görme şansına erdim.
Evet, şimdi 17. yüzyılda yazılmış bir seyahatname hala okunabiliyorsa evet. Demek ki gerçekten çok samimi, çok içten yazılmış o seyahatname ile birlikte sizin de Evliya Çelebi'nin izinde Kudüs seyahatnamesini de birlikte dinleyicilerimiz okurlarsa mutlaka aradaki farkı da hem tarih hem de günümüz açısından değerlendirebilecekler. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben
geldiğiniz
teşekkür ediyorum.
Olduğunuz için sizi
olun,
yine görmek
ediyorum.
İsteriz sağ programımızda. Olsun. Sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Bölümü öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın İbrahim Ethem Polat stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz hocamıza.
Ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini, yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı, Hicaz'dan yaktık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar, yeni baştan bana ne olur elleri. Döneceksin ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini, yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı, Hicaz'dan yaktık seninle biz bir yangını. Döneceksin ama yine gel, döneceksin diye söz.
Sevgili dinleyenlerimiz 15.38'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Birsel Küçük Sipahioğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet,
sağ olun.
Az önce yardımcı doçent doktor Sayın İbrahim Ethem Polat'la konuşurken kendisinin yazdığı kitap Haçlılar üzerineydi. Ondan da söz ederken dinleyicilerimize duyurdum zaten. Haçlı seferleri ve Haçlıların Kudüs'ü ele geçirmesini konuşacağız sizden sonra hocamızla dedim. Şimdi tabii Haçlı seferlerinin başlamasından bir başlayalım da sonra Kudüs'e gelelim. Peki. Hocam neler söyleyeceksiniz tarihe baktığımızda?
Haçlı seferleri Ortaçağ dünyasının en önemli hareketlerinden bir tanesidir. Bu seferlerin başlama sebebi doğrudan doğruya Malazgirt Savaşı'dır. Malazgirt Savaşı ile birlikte Türklerin Anadolu'ya gelmesi, burayı yurt edinmesi Avrupa dünyasını harekete geçirmiştir. Ve Avrupa Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırını koruyamadığını düşünerek ücretli asker isteyen imparatorluğa yüz binlerle ifade edilen ordular göndermek suretiyle bu Haçlı harekatını başlatmıştır. Haçlı seferlerini başlatan Papa 2. Urbanus'tur. Ve Urbanus 1095 Kasım ayında Clermont'ta yaptığı konsille resmen Haçlı seferlerini başlatmıştır.
Evet, tabii Müslümanların elindeki şehirleri almak için başlatılmış mı?
Haçlı seferleri Türklerin Anadolu'ya gelmesi dediğim gibi ve harekat yönlerinin batıya doğru olması Avrupa'yı çok korkutmuştur. Avrupa Türkleri zaten Papa da Clermont Konsili'nde bunu bizzat ifade etmiştir. Avrupa Clermont Konsili'nde Türklerin Anadolu'ya geldiğini, Boğaziçi'ne kadar yaklaştıklarını, bunların Anadolu'dan, Orta Doğu'dan atılması gerektiğini söylemiştir. Bunu yaparken Doğudaki Hristiyanların Müslüman zulmü altında sıkıntı yaşadıklarını söylemiştir. Oysa böyle bir sıkıntı söz konusu değildir. Ama Avrupa bunu çok iyi işlemiştir bölgede. Ve bu şekilde ortalığı kan gölüne çevirecek olan bir harekatı başlatmıştır Clermont Konsili'nde. Ve bu konsille birlikte 1096 itibariyle Avrupa'nın orduları, büyük ordular bunlar, doğuya doğru harekete geçmişlerdir. 9 sefer var doğuya yönelik. Bu 9 sefer içinde en başarılı olanı 1. Haçlı Seferi'dir. Ve bu seferde Avrupa 4 tane Haçlı Devleti kurmuştur. 2 tanesi Anadolu topraklarında, Urfa'da ve Antakya'da, diğeri Orta Doğu topraklarında, Kudüs'te ve Trablusşam'da.
Evet. Ne kadar sürmüş peki hocam?
1. Haçlı Seferi 1096'da başladı. 1099'da sona erdi. Ama onların politikaları, bölgeyi tanımaları hep devam etti. Hı hı. Zaten Avrupa doğuyu tanıyordu, biliyordu. Bundan sonraki süreçte de daha ayrıntılı bilgiler edinmeye, doğudaki bütün bilgileri batıya, batıdaki papalığa aktarmaya ve Avrupa kamuoyunu bilinçlendirmeye devam etti.
Evet. Peki Kudüs'ü ele geçirmeleri nasıl olmuş?
Şimdi demin bahsettiğim Clermont Konsili. Bu konsil çok önemli bir konsil. Burada Papa son güne bıraktı bu Haçlı harekatı konuşmasını yapmayı. Ve bu konuşmayı yaparken Türkleri Anadolu'dan atılması gerektiğini söyledi ama bunu yaparken de Kudüs'ü hedef gösterdi. Yani Kudüs'ün Müslümanların elinden alınması gerektiğini ifade etti. Bunu yaparken İncil'den alıntılar verdiği ifade edilmekte ve Kudüs sevgisi aslında Clermont'tan önce Avrupa'da oluşturulmaya başlanmıştı. Ve bu hareket de başarılı olmuştu. Çünkü Avrupa insanı Kudüs'ü nasıl tanıyordu o zamanlar? Sokaklarından süt ve bal akan bir şehir olarak tanıyorlardı ve çok fakirlerdi. Kıtlık, açlık içinde yaşıyorlardı. Salgın hastalıklardan muzdariptiler. Böyle bir ortamda böyle bir Kudüs profili çizmesi Avrupa insanını hareketlendirdi. Yalnız Kudüs burada itici güçtür. Esas önemli olan Türklerin Malazgirt sonrası yani Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya gelmeleridir ve Anadolu'yu yurt yapmalarıdır. Bu esas sebeptir. Din kısmı, Kudüs kısmı arkadaki nedenlerdir.
Evet. Peki Haçlıların Kudüs'e yaptığı katliamla ilgili neler söylemek istersiniz?
Haçlılar, önce şunu söyleyeyim, insanlık tarihinin en büyük katliamını yapmışlardır. Yani tarih sürece baktığımız zaman bunun ne kadar büyük bir katliam olduğunu görebilmekteyiz. Anadolu'da iki Haçlı devleti kurduktan sonra Haçlılar Suriye topraklarında yürümelerini sürdürdüler Antakya'dan sonra. Ve daha sonra 7 Haziran 1099'da Kudüs önlerine geldiler. Geldikleri zaman insan sayıları çok azdı. Hiçbir malzemeleri yoktu. Şehrin surlarını gördükleri zaman biraz endişelendiler. Çok yorgundular, açtılar, susuzdular. Biraz endişelendiler. Fakat daha sonra birdenbire hemen bu şehrin alınması gerektiğini düşündüler. Ve surları kuşattıktan sonra kendileri bir harekat başlattılar. Fakat bunda yenildiler. Geri çekilmek durumunda kaldılar. Hı hı. Ve daha sonra gelen malzemelerle, Cenova gemileri bunlara malzemeler getirdi. Sonra etraftan buldukları malzemelerle. Çünkü şehrin Müslüman valisi kuyuları kapattırmıştı, ağaçları kestirmişti. Hani onlar malzeme bulamasın, yapamasın diye. Bundan ötürü Cenova gemilerinin getirdiklerini kullanmak durumunda kaldılar. Sonra etraftan çok içerilere, daha uzak bölgelere giderek ağaç temin etmeye çalıştılar. Ve bu sayede kuşatma aletlerini, sur merdivenlerini oluşturdular. 14 Haziran 1099'da ilk saldırıyı başlatıyorlar. Müslümanlar ellerinden geldiğince buna karşı koyuyorlar içeriden. Haçlılar ise Müslümanların güçleneceğinden korkuyorlar. 15 Temmuz 1099 ki çok önemlidir bu tarih. Bu tarihte bugün 15 Haziran 15 Temmuz günü öğle saatlerinde Haçlılar Kudüs'e giriyorlar ve burada Müslümanlara yönelik çok büyük bir katliamı gerçekleştiriyorlar. Sadece Müslümanlar değil, Yahudileri de katlediyorlar burada. Katliamın boyutu o kadar büyük ki kendi insanları bile bunun fazla olduğunu düşünüyor. Bu katliamda aşağı yukarı İslam kaynakları 70 bin Müslümanın öldürüldüğünü söyler. Yerli kaynaklar bunu 65-70 bin arasında verir. Tam net değil ama insanlık tarihinin en büyük katliamı burada yapılıyor. Şimdi bu katliamla ilgili bizzat sefere katılmış olan görgü tanıklarının ifadeleri var. Mesela bunlardan,
ne derler onlar?
Bunlardan bir tanesi şunu söylüyor. Müslümanların kafalarının uçurulduğunu, oklarla delik deşik edildiklerini, uzun uzun işkenceler yapıldığını, sonra yakıldığını söylüyor. Evlerde her tarafta yığınlarla kafalar, ayaklar, eller olduğunu belirtiyor. Her taraf ceset ve kan birikintileriyle dolmuştur ifadesini kullanıyor. Ve diyor ki Haçlılar diyor dizlerine kadar kan gölü içerisinde at sürdüler diyor. Yine bir başka Haçlı tarihçisi, bu görgü tanığı değildir ama daha sonraki dönemde kaleme almıştır eserini. O da diyor ki her yerde kopmuş kafa yığınları vardı. Cesetlerin üzerine basmadan bir yerden başka bir yere geçmek imkansızdı. Her yer insan vücudunun parçalarıyla doluydu ve her yer kanla kaplıydı diyor. Bunun gibi o sefere katılan kaynaklarda benzer ifadeler bulunmakta. Çünkü evet, çok büyük bir katliam. Hem insanları öldürüyorlar ve burada çocuk ayrımı yapmıyor. Yani çocuklara dokunulmaz, kadınlara dokunulmaz. Bunlarda öyle bir şey yok. Evet. Çoluk çocuk hepsini katlediyorlar.
Genç, çoluk, çocuk, hiç, yaşlı
demeden katlediyorlar. Daha sonra bunu 1204'te İstanbul'u ele geçirdiklerinde de görmekteyiz. Her tarafı talan ediyorlar, mallarını alıyorlar Müslümanların ve ondan sonra şehri kendi görüşlerine göre, inanışlarına göre şekillendirmeye başlıyorlar. Mesela Kubbetü Sahra'nın üzerine haç diktiklerini biliyoruz. Mescid-i Aksa'da yöneticinin ileride oturduğunu görmekteyiz. Sokakların isimlerini değiştirdiklerini bilmekteyiz. İlk yaptıkları ama bizim için en önemlisi, her yerde biz aşağı yukarı bunu görmekteyiz. Kendi kiliselerini oluşturmak ve kendi din adamlarını oraya tayin etmek. Hı hı. Bunu yapıyorlar. Katolikleştiriyorlar.
Evet, çok kötü günlere tanıklık ederek bugünlere geldiğini görüyoruz Kudüs'ün.
Evet, o günlerdeki Haçlı politikası neyse bugün de aynıdır. Onu özellikle belirteyim. Değişen pek bir şey yok. O günlerde nasıl Halep önemliyse, Dımaşk önemliyse, Musul önemliyse, Kudüs önemliyse bugün de aynı bölgeler önemlidir. Aşağı yukarı benzerdir. Hatta neredeyse birebir aynıdır politikalar.
Evet. Şimdi peki bugün gelinen noktada yaşanılanlar doğrultusunda neler söylemek istersiniz hocam?
Şimdi Orta Doğu yeryüzündeki en önemli üç bölgeden biri bana göre. En hareketli bölgelerden bir tanesi ve bütün dünyanın takip ettiği bir bölge. Şu ana kadar yaşadıklarımız zaten adım adım bir şeylerin geldiğini söylüyordu. Hı hı. Umarım daha kötüsü olmaz. Onu isterim. Şu an yaşananlar sanki ben 11. yüzyıla geri dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Bir benzeri, değişen hiçbir şey yok. Burada Müslüman dünyasının, Türk-İslam dünyasının bir ve beraber olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Haçlı seferleri başladığı zaman Türk-İslam dünyası bunu fark edemedi. Haçlılarla mücadele planlı ve programlı olarak 1108'de başlamıştı. Bugün de Türk-İslam dünyasının hani daha bilinçli, daha böyle el ele vererek hareket etmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Ve bunu inşallah temenni ediyorum.
Evet, çarşamba günü, daha doğrusu önümüzdeki hafta çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısı var İstanbul'da.
Evet, evet.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bakalım oradan da nasıl bir sonuç çıkacak. Biz
evet,
de bu arada
evet,
takip etmeye devam ediyoruz. Siz bu arada dün biz bahsetmiştik 100. yılında Kudüs etkinliği kapsamında Ankara'dasınız herhalde, değil mi? Bir etkinlik var, sergi var,
evet,
panel var.
Evet.
Pek çok anma etkinliği yapılacak.
Evet. Sırf bunun için burada değilim. Başka sebeplerle Ankara'dayım. Bu 100. yıldaki Kudüs etkinliğini çok önemsiyoruz. Epeydir üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Kudüs'ü her yönüyle, sadece Haçlı dönemi değil, İslam dönemi, daha önceki dönemler, hepsini ele almaya burada çalışacağız. Ve ilgilenen herkesi de programa davet etmekteyiz.
Evet. Şimdi tabii programın konusu, her şeyi belliydi ama son gelişmelerden sonra bir takım değişiklikler oldu mu?
Şu ana kadar herhangi bir değişiklik yok ama sadece hani bakış belki değişmiş olabilir. Hani ilgi artmış olabilir ve, hı-hı, artacağını da düşünüyorum. Çünkü önemli, dediğim gibi, tekrarı 11. yüzyılın, 12. yüzyılın, 13.
evet,
yüzyılın bir tekrarı ve daha sonrasının tekrarı.
O zaman tarih tekerrürden mi ibarettir hocam?
Öyle olmadığını söylerler ama onu görmekteyiz.
Evet.
Evet, onu görmekteyiz.
Umarız öyle olmasın.
İnşallah
çünkü
olmasın.
Çünkü bu anlamda ciddi çabalar var.
Evet. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum.
Hı hı.
Onlar bizi nasıl adım adım takip ediyorlarsa biz de onları takip etmeli. Onların hareketlerine karşılık çok dinamik bir şekilde durmalıyız. Önemli bu bölgeler, kutsal bölgeler, önemli bölgeler. Bizim insanlarımız, atalarımız bu bölgeler için çok kan döktü, kendilerini feda etti. Kolayına gelinmedi. O sebeple insanlarımızı daha duyarlı olmaya davet etmekten başka elimizden şu an bir şey gelmiyor. Takip etsinler, daha duyarlı davransınlar.
Evet. Ki biz de
ve
barış
sahip
dolu,
çıksınlar.
Sevgi
bu çok
dolu
önemli
bir dünyada.
Evet, barış
yaşayalım,
dolu, sevgi dolu bir dünya. Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Rica ederim.
Olun.
Ben teşekkür
Hayatın
ederim.
Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Bu bilgilerinizi bizlerle, dinleyicilerimizle paylaştığınız için yine birlikte olmak dileğiyle.
Teşekkür ederim. Çok
biz
sağ
teşekkür
olun
ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Birsel Küçük Sipahioğlu Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bu haftada, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Cihan Aydoğan ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Yine beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz. Sizler bu arada bizimle iletişime geçebileceğinizi biliyorsunuz zaten. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan bizlere ulaşabileceğiniz sosyal medya hesabımızın adı. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz işte son buluyor. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam. Buradan da çok.